Ayrım 9, bölüm 8, 3. gün, kuğu boynu, sayfa 89. Silvia ormanda koştu. Hava kararmak üzereydi. Kasım'da havanın bu kadar erken kararmasından genellikle nefret etse de o gün bir türlü akşam olmayacakmış gibi geliyordu. Ormanın derinliklerinde en karanlık yeri aradı. Karanlık kardaki ayak izlerini örtüp onu saklayabilirdi. Buraları iyi biliyordu. Çiftliğe dönmemek ya da doğruca onun kollarına koşmamak için kaybolmadan yönünü bulabilirdi. Fakat kar geceliğin tüm araziyi değiştirmiş, yolları ve bildiği kayaları örtmüş, aşina olduğu şekillerin hepsini düzleştirmişti. Dahası alacakaranlık yüzünden her şey gözüne çarpık ve biçimsiz geliyordu. Bir de hissettiği panik yüzünden. Silvia durup dinledi. Güçlükle aldığı iniltili nefesi ormanın tüm sükunetini bozuyordu. Kızların öğle yemeğini sardığı yağlı kağıdı yırtar gibi çıkıyordu sesi. Biraz sonra nefesini düzenlemeyi başardı. Şimdiye dek İşittikleri kulaklarında atan nabzı ve bir derenin zayıf çağıltısıydı. Dere. Börtlen toplarken, kapan kurarken ve tilkinin kaptığını içten içe bilseler de tavukları ararken genellikle bu suyu takip ederlerdi. Dere çakıl bir yola iniyordu ve o yoldan er ya da geç bir araba geçerdi. Artık ayak seslerini duymuyordu. Ne çıtırdayan dalların ne kütürdayan karın sesi geliyordu. Belki de kurtulmuştu. Eğilerek süratle suya doğru gitti. Dere ormanın iç karartıcı zemininde beyaz bir çarşaf gibi akıyordu. Silvia doğruca nehre yürüdü. Bileğine kadar tırmanan su en azından botlarının içine doldu. Su o kadar soğuktu ki bacak kaslarını dondurdu. Sonra yine koşmaya başladı. Suyun aktığı yönde koştu. Geniş ve uzun adımlarla hızla ilerlerken etrafına gürültüyle su sıçrattı. Artık arkasında iz bırakmadığını düşündüğü zafer edasıyla. Durmadan koşmasına rağmen nabzı biraz olsun yavaşladı. Geçen sene Spars olanındaki koşu bandında harcadığı saatlerin karşılığı olmalıydı bu. 6 kilo vermiş ve vücudunu formda tutmaya ant içmişti. Bedeni çoğu 35'likten iyi durumdaydı. O böyle söylemişti en azından. Yngve. Geçen seneki sözüm ona motivasyon seminerinde tanıştığı adam. Amma motive olmuştu ama. Tanrım diye geçirdi içinden. Keşke geçmişe dönebilseydi. Mesela 10 sene öncesine. Her şey ne kadar farklı olurdu. Rolf'le evlenmez, kürtaj yaptırmak zorunda kalmazdı. Evet, ikizler doğduğu için imkansız bir düşünceymiş gibi geliyordu şimdi. Ama Emma ve Olga doğmadan önce pekala mümkündü. Kendi etrafına özenle ördüğü bu hapishanenin içinde tıkılıp kalmazdı. Derenin üzerine sarkan dalları savuştururken göz ucuyla bir şeyin, bir hayvanın aniden ürkerek ormanın gri karanlığına kaçıp gözden kaybolduğunu gördü. Baltayı bacaklarına vurmamak için kollarına dikkatli sallaması gerektiğini geçirdi aklından. Ahırda tavukları kesmesinin üzerinden dakikalar geçmesine rağmen sonsuz bir an gibi gelmişti ona. İki tavuğun kafasını kesip üçüncüye geçecekken arkasındaki ahır kapısının gıcırtısını duymuştu. Yalnız olduğu ve avluda ne ayak ne de araba sesi duyduğu için haliyle korkmuştu. İlk fark ettiği şey bir sapa geçirilmiş ince metal bir halkadan oluşan garip aletti. Tilki yakalamak için kullanılan kapanlara benziyordu. Aleti tutan kişi konuşmaya başladığında avlananın yani ölecek olanın kendisi olduğu kafasına yavaş yavaş dank etmişti. Nedenini sormuştu. Damarlarındaki kan yavaşlayıp adeta pıhtılaşırken hastalıklı ancak duru bir zekanın cümlelerini dinlemişti. Ona nasıl işkence edeceğini anlatmıştı. Hem de tüm ayrıntılarıyla. Metal halka önce kırmızı sonra beyaz bir renge bürünüp ısınmaya başlamıştı. İşte o anda kolunu korkuyla öne doğru sallamış, el baltasının geçenlerde bileğlenen keskin ucunun havada duran kolun altındaki kumaşları keserek ceketi ve kazağı fermuar açar gibi yardığını hissetmişti. Çeliğin çıplak deriyi kırmızı bir çizgi halinde kestiğini görmüştü sonra da. Silüet geriye sendeleyip tavukların kanıyla kayganlaşan döşemelere düştüğünde de can havliyle ahırın arka kapısına koşmuştu. Ormana ve karanlığa açılan kapıya. Bacakları dizlerine kadar uyuşmuş, giysileri göbeğine kadar sırılsıklam olmuştu. Yine de yakında çakıl yola varacağından emindi. Yola bir çıksın, en yakın çiftliğe koşması 15 dakikasını bile almayacaktı. Birazdan dere yatağı kıvrıldı. Sol ayağıyla sudan çıkan bir şeye vurdu. Sanki bir yarığa girmiş, ayağını bir şey yakalamış gibi geldi. Silvia otersen hemen sonra tepe taklak dereye yuvarlandı. Midesinin üstüne düştü. Toprak ve çürük yaprak tadındaki suyu yuttu ve güç bela kalkıp dizlerinin üstüne çöktü. Halen yalnız olduğunu anlayınca ilk korkusu geçti. Ayağının kapana yakalandığını fark etti. Ayağını dolanan ağaç köklerini çözmek için elini suya soktu. Ama parmakları kökler yerine düz ve sert bir şeye dokundu. Metale. Metal bir halkaya. Silvia ayağını neye vurduğunu görmek için telaşla etrafına bakındı. ve derenin karla kaplı kıyısında o şeyi gördü. Gözleri, tüyleri ve soluk kırmızı bir ibiği vardı. Vücudunun yeniden korkuyla dolduğunu hissetti. Kesik bir tavuk kafasıydı bu. Az önce kestiklerinden biri değildi. Rolf'ün yem olarak kullandıklarındandı. Belediyeye bir dilekçe yazıp geçen sene tavuklarından 16 tanesinin tilki tarafından kaçırıldığını belirtince yol üstündeki yerler haricinde çiftlik çevresindeki belirli bir alanı sınırlı sayıda tilki kapanı, diğer adıyla kuğu boynu kurmalarına izin verilmişti. Kapanları saklamanın en iyi yolu da suyun altına koyup üzerine yemi saplamaktı. Tilki yemi aldıktan sonra kapan hızla kapanıp hayvanın boynunu kırarak onu oracıkta öldürüyordu. En azından teoride olması gereken buydu. Metali eliyle yokladı. Drammen'deki Jacques Potet'teki kapanları getiren adamın dediğine göre yaylar o kadar kuvvetliydi ki dişler yetişkin bir insanın bacağını bile kırabilirdi. Ama soğuktan donmuş ayağında hiçbir acı hissetmiyordu. Parmakları kuğu boynuna takılı olan ince çelik teli buldu. Çiftliğin alet edevat dolabında duran levye olmadan kapanı kanırtıp açamayacağını biliyordu. Yine de yarı ölü bir tilki ya da başka bir şey bu pahalı tuzakla kaçmasın diye kuğu boynuna genellikle çelik bir telle bir ağaca bağlanırdı. Suyun içinden kıyıya doğru giden teli eliyle takip etti. Yasa gereği üzerinde adları yazılı olan metal levhayı gördü. Silvia birden taş kesildi. Uzaklardan bir dalın çıtırdadığını duymuştu, değil mi? Koyu karanlığa bakarken kalbinin tekrar çarptığını hissetti. Derenin kıyısına sürüklenerek çıkarken soğuktan uyuşan parmakları karın içindeki teli takip etti. Tel sağlam ve genç bir huş ağacının gövdesine sarılıydı. Karın altındaki düğüm yerini arayıp buldu. Metal donarak sert ve inatçı bir yumruya dönüşmüştü. Bir an önce bu düğümü çözüp buradan kaçmalıydı. Bir dal çıtırtısı daha duydu. Bu defa daha yakındaydı. Ağacın gövdesine sesi duyduğu yerin ters tarafına yaslandı. Panik yapmamasını, biraz uğraşırsa düğümü çözeceğini, bacağının yaralanmadığını, duyduğu sesleri bir geyiğin çıkardığını söyledi kendine. Düğümü bir ucundan çekmeye çalışırken ortadan kırılan tırnağın acısını hissetmedi bile. Ama işe yaramıyordu. Eğildi. Çeliği ısırırken dişleri kütürdedi. Kahretsin. Karın üstüne atılan yumuşak sakin adımların sesini işitebiliyordu. Nefesini tuttu. Adımlar ağacın diğer tarafında bir yerde durdu. Kafasından uyduruyor olabilirdi ama havayı koklayışını, kokuyu içine çekişini duyabiliyordu sanki. Ağacın dibinde kılını kıpırdatmadan oturdu. Sonra o şey yeniden hareket etmeye başladı. Sesler giderek azaldı, uzaklaşıyordu. Titrek ve derin bir nefes aldı. Artık teli çözebilirdi. Üstü başı sırılsıklandı ve kimse onu bulmazsa gece burada hiç şüphe yok donarak ölürdü. O anda aklına bir şey geldi. El baltası. Baltayı unutmuştu. Tel inceydi. Bir taşın üzerine koyup baltayı bir iki kere yere doğru vurursa kurtulabilirdi. Dereye düşürmüş olmalıydı baltayı. Karanlık sulara tekrar sürünerek girdi. Ellerini suya daldırıp taşlı dere yatağını aramaya başladı. Yoktu. Çaresizce dizlerinin üzerine çöktü. Gözleri her iki kıyıda da karı taradı. Az sonra 2 metre önünde suyun üzerindeki baltanın keskin ucunu fark etti. Daha sonra çelik telin ayağını aniden kendine çekmesini hissetmeden, suda boylu boyunca uzanmadan, kalbini durduracak kadar soğuk kar suyu üzerine akmadan ve sefil bir dilenci gibi elini öne uzatmadan biliyordu ki balta yarım metre uzağında kalacaktı. Öyle de oldu. Parmakları baltanın sapına 50 santim kala çaresizce havada kıvrandı. Gözleri de olsa da kendini tuttu. Daha sonra dilediği kadar ağlayabilirdi. Bunu mu arıyorsun? Ne bir şey görmüş ne de bir şey duymuştu az önce. Ama şimdi önünde bir karaltı çömeliyordu. O, Silvia geri geri süründü, karaltı yaklaşarak baltayı ona uzattı. Al o zaman. Silvia diz çökerek baltayı aldı. Ne yapacaksın onunla diye sordu ses. Silvia içinde kaynayan korkuyla karışık öfkeyi hissetti ve patladı. Elini havaya kaldırıp öne atıldı ve baltayı yere doğru var gücüyle savurdu. Fakat tel onu bir kez daha kendine çekti ve balta sadece boş karanlığı kesti. Bir saniye sonra yine suda yatıyordu. Ses güldü. Silvia yana devrildi. Ağzından çakıl taşları saçarak git başımdan diye inledi. Kar yemeni istiyorum dedi ses. Ayağa kalkıp kısa bir an için ceketindeki yırtığın olduğu yeri tutarak. Silvia elinde olmadan ne diye haykırdı. Senden altına işeyene kadar kar yemeni istiyorum. Karaltı çelik telin ulaştığı alanın biraz dışında dikilmiş, başını eğerek Silvia'yı izliyordu. Miden artık karı eritemeyecek kadar dolup taşana ve donana kadar. İçin buz tutana kadar. Kendi özüne yani hissetmeyen bir şeye dönüşüne kadar. Silvia'nın beyni kelimeleri algıladı ama ne anlama geldiklerini çözemedi. Asla diye bağırdı. Karaltının sesi derenin çağlayan sularına karıştı. Bağıracaksan şimdi bağır sevgili Silvia. Çünkü bir daha kimse seni duyamayacak. Hem de sonsuza dek. Silvia onun havaya bir şey kaldırdığını gördü. Yanan bir şey. Karanlığın içinde kor gibi kızaran, damla şeklinde bir halkaydı. Derenin suyuna değdirince halka tıslayıp tüttü. Kar yemek daha doğru bir seçim olur, inan bana. Silvia bedenini felç eden bir kesinlikle hayatının son anlarını yaşadığını fark etti. Geriye tek ihtimal kalmıştı. Son birkaç dakika içinde hava çabucak kararmıştı ama yine de elindeki baltayı tartarken gözlerindeki ağaçların arkasındaki silüeti sabitlemeye çalıştı. Parmakları sanki bunun son şansları olduğunu bilir gibi sızladı. İkizlerle bunu daha önce çiftliğin duvarlarında defalarca çalışmıştı. El baltasını her savuruşunda kızlardan biri silahı tilki biçimli hedeften coşkuyla çekip alırken ikisi birden ''Canavarı öldürdün anne, canavarı öldürdün'' diye sevinçle bağırırdı. Silvia bir ayağını hafifçe diğerinin önüne koydu. İhtiyacı olan sadece tek ve hızlı bir adımdı. Hızı ve hedefi tutturmanın en doğru yolu buydu. ''Sen delisin'' diye fısıldadı Silvia. ''Ona'' dedi karaltı, Silvia'nın yüzünde küçük bir gülümseme görür gibi oldu. ''Pek şüphe yok zaten.'' Balta neredeyse hissedilecek kadar koyu olan karanlıkta sönük bir uğultuyla havada dönmeye başladı. Silvia öne uzanan sağ koluyla kusursuz bir dengede dikilerek ölümcül silahın gidişini izledi. Balta ıslık çalarak ağaçların arasından geçti. İnce bir dalı kesti. Karanlıkta kayboldu ve tok bir düşme sesiyle ormanın derinliklerinde kara gömüldü. Silvia ağacın gövdesine sırtını dayadı ve yavaşça aşağı doğru kaydı. Bu defa gözyaşlarını durdurmaya çalışmadı. Artık biliyordu çünkü. Bundan sonrası yoktu. ''Ses, başlayalım mı?'' diye sordu sakince. Ayrım sonu sayfa 95. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Silvia S-Y-L-V-I-A Ningve Y-N-G-V-E Rolf R-O-L-F Emma E-M-M-A Olga O-L-G-A Silvia Otersen S-Y-L-V-I-A O-T-T-E-R-S-E-N Drammen, Drammen, Jacques Depotet, Jacques Depotet,